Ondan sonrakiler giriyor. Bu şey alet. Şeyle başlayalım. Benim bir iki nokta var demiştim.
Evet.
Onları alalım.
Evet. Yani bu şeylerle ilgili olarak daha önceki şeyde toplantıda işte okumamızı istediğim
paragrafı söylersen
141-142 paragraflar var ve edimsellik olayı var. Onları biraz
tamam.
Şey yaptım, okudum da. Şimdi mesela bu 141. Paragrafta, küçük mantıkta, şimdi şöyle bir şey diyor, baştan bir okuyayım istersen kısa
tamam,
bir şey.
Tamam.
Tek bir özdeş içeriğin henüz ilişki içinde kalmasına yol açan boş soyutlamalar, dolaysız geçişte, biri ötekine olmak üzere dolaysız geçişte
evet.
Yani. Kendilerini ortadan kaldırdılar diyor.
Tamam.
İçeriğin kendisi bunların özdeşliğinden başka bir şey değildir diyor.
Evet.
Ve bu soyutlamalar özün görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler. Bu tabiri çeviride mi bir şey var, redaksiyonda mı? Bunu ben ne demek istedim? Ve bu
hangi
soyutlamalar...
Son cümleyi bir daha okuyabilir misiniz?
Sayfa 300.
Ve bu soyutlamalar özün görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler.
Şurası. Tamam.
Görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler.
Orada Almancası var sende.
Görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler.
Tamam, bakarım ona şimdi.
Burada yok yani. Bendeki bu eski baskı.
Almanca var işte orada. Şayn, yani görünüş olarak koyulmuş
gözün görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler. Ne demek? Görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler.
Yani bu burada şey, ne anlıyorsan o. Görünüş olarak koyulmuş. Artık yani başka bir şey olarak değil ama görünüş olarak koyulmuş. Anlamına geliyor. Devam et.
Sonra nokta demiş. Öteki cümleye geçiyor. Kuvvetin belirişi yoluyla iç varoluşa koyulur. Bu koyma boş soyutlamalar yoluyla dolaylı kılmadır. Dolaylı kılma kendi içinde dolaysızlığa yeter ki bu sonuncu da iç ve dış kendilerinde ve kendileri için özdeştir ve ayrımları salt konutlanmışlık olarak belirlenmiştir. Bu özdeşlik edimselliktir. Diyor.
Evet.
Şimdi burada
İç ve dışın
ben bir şey çıkartıyorum. Burada yalnız dikkat edersen kuvvetin belirişi yoluyla iç varoluşa koyuluyor. Kuvvetin belirişi yoluyla. Yani evet. Burada edimselleşme olayında olgusunda bir kuvvet gerekliliğini söylüyor gibi algılarım. Kuvvet zorunlu ya da. Yani şuraya öyle bir not aldım, onu sormak için sana.
Evet, anladım. Kuvvet konusunda.
Yani edimselleşmede bir kuvvet gerekli ya da zorunlu diye şimdi, anlıyorum ben bunu. Çünkü burada anlattığından öyle bir şey
ama
çıkıyor.
Ama öz yani, dolayısıyla gerekli zaten.
Yani kuvvetin belirişi... Ama bir saniye, kuvvetin... Şey yapalım Erdoğan. Kuvvetin belirişi yoluyla iç varoluşa koyulur. Kuvvetin belirişi yoluyla. Yani burada... Kuvvet nedeniyle, yani bu kendi kendine olduğunu düşünürsek, kudret demek daha doğru aslında ona.
Kraft Almanya'sı, kraft.
Yani
yeti, force,
kuvvet. Kendi kendine olan bir kuvvet yani. O kuvvet, o edimselleşmeyi zorunlu kılıyor gibi algıladım ben bunu, doğru mu?
Kuvvet faktörü, şimdi kuvvetin özel bir şeyi var,
yani
bölümü var.
Yani edimselleşmede bu bir gereklilik ya da bir zorunluluk, kuvvetin varlığı.
Tamam, yani nasıl? Şimdi kuvvet ve anlatımı konusu var. Bu görüngü bilimde de inceliyordu. Kuvvet ve anlatımı arası. Onların da ilişkisi, iç ve dışın ilişkisi gibi diyor. Yani kuvvet kendini nasıl gösteriyor?
Etki.
Etki kendine etki her durumda etki kuvvet etki midir? Yani hani bir şeyin kaldırılması bir etki, tamam o kuvvet olayı ama fiziksel kuvvet içermeyen etkiler yok mu? Yani ben birisine bir şey söylerim, o bir etki olur ve o karşımdaki insanın bir eyleme, bir davranışına yol açabilir. Ve orada bir kuvvetin olduğunu söyleyemeyiz. Yani,
o da bir tinsellik
yani kuvveti var. Ben ona hakaret ederim, o da bana saldırır mesela.
Tinsel kuvvet diyelim.
Ama bir şey, mecaz, kuvvet.
Günlük yani, tasarımla ilgili bir şey.
Kuvvet şart değil. Yani zaten neden ve etki kavramlarının ilişkisi, karşılığının birliği ilişkisi. Onları bağlamak için, birinden ötekine geçirmek için herhangi bir üçüncü aracıya da zaten gerek yok. Ama kuvvet denen burada yani şu belki de felsefi olarak
burada önemli. Neden kuvvet belirir diyor o zaman?
Çünkü kuvvet kategorisini inceledi daha önce. Kuvvet kategorisi şeyde var. Doğa fenomen ve yasaları incelerken, fenomenler dünyası ve yasalar diye incelerken orada kuvvet konusunu da aldı. Kuvvet konusunu bir
ama şey yaptık. Kadar
özel olarak çok üzerinde durmadık ama kuvvet nedir dersek şimdi duralım. Yani kuvvet
duralım tabii. Önemli bir şey çünkü.
Elbette ve kuvvetin kavramının ne olduğunu çıkarmaya çalışalım. Kuvvet. Kuvvet bu. Genel olarak kuvvet kavramı. Yani şey değil. Tinsel yeti değil. Kuvvet anlamı. Fiziksel kuvvet.
Ama bu fizikteki force
güç gibi
anlamında kullanılmıyor burada. O anlamda kullanmıyor burada.
O anlamda onun için giriyor. Onu da yani fiziksel kuvveti de kapsıyor diye
düşünüyor o zaman. Yani o kuvvet kavramı. Kuvvet. Aslında belki şeyde biraz daha eski bir dil oluyor ama kudret daha çok kullanılıyor bu arada.
Var feleştirmeye çarpı A. Kitle çarpı inme. Yani o fizikte. Ama senin kudret dediğin şey. Şimdi kudret dediğin şey.
Kudret deyince kendi kendine uygulama gücünden bahsediyorsun kuvvet diye. Yani bir başkasının itme şey yapması tamam. O force olayı değil yani.
Devinme.
Değil. Evet. Bravo. Özlem.
Devinmeyen devindirici. Devinmeyen devindiricinin kuvveti nasıl bir kuvvet sence? Devinmeyen devindirici. Aristoteles'in o şeyi. İlk devindirici ya da devinmeyen devindirici dediği şey. O da bir... Şimdi gökte şeyler var. Orada, uzayda cisimler, özdekler, galaksiler, atomlar vesaire. Bunlar aynı zamanda bir kuvvet
ögesi
gösteriyorlar. Kuvvet sergiliyorlar. Yani kuvvetle deviniyorlar. Kendileri kuvvet üretiyorlar. Patlıyorlar vesaire. Bu enerji, bu kuvvet nereden geliyor?
Maddenin kendisinden.
Evet, orada fiziksel olarak doğru.
Yani başka bir yerden geldi.
O zaman burada anladığım şeyi
ama biraz. O zaman şey gibi oluyor. Bir özdek, maddenin kendisi. Özdek ilk devindirici gibi oluyor. Yani kuvvetin de kaynağı özdek. Özdek tanrı gibi oluyor. Dolaysız oluyor. İlk.
Tamam,
orada durursak, bir dakika, kuvvet, şimdi kuvvetin nereden geldi? Kuvveti bağlantıladık. Yani Aristoteles'in dediğini yaptık. Kuvvetin nedenini sorduk ve kuvvetin nedeni özdektir dedik.
Hayır, özdeke bağladığın zaman onun için yani tamam, espriyle karışık ne diyorsun?
Bağlayacağız, yani, bağlayacağız. Yani. Onlar, o zaten bağlayacağız. Yani çok doğru. Özdek, kuvvet özdeksiz olamaz. Ama o zaman orada özdek şeyin rolünü üstleniyor. Yani ilkenin, arkenin ya da Tanrı'nın rolünü üstleniyor. Spinoza'da Tanrı tözdü ya da ilke, arke tözdü. Ve töz her şeyin başlangıcı oluyordu. Peki. Eğer tamam kuvvet özdekle bağlantılı ama o son nokta değil. Yani özdeğin de şey var.
Radyoaktif bir atom kuvveti nereden alıyor?
Işıma yapıyor. Yani itme kuvveti var orada. Yapıyor. Evet, itme
kendisi
kuvveti.
Kendisi ışıma yapıyor. Bir yerden almıyor.
Yanıtını verdi. Yani kuvvet özdekten gelir.
İşte, o özdek.
Bir özdek kendi kendine itiyorsa, kendine ışındırıyorsa, ışıma bu. Radyo, ışıma demek. Radyoaktif.
Kuvvet parça bütün parça ilişkisinden sonra çıkıyor.
Parça atmak itmek demek.
Evet.
Yani
ama ne yapıyor? Fotoğraf. Ama o ışığa etkilenmiyor. Kendisi yapıyor.
Gama ışık.
Kendisi yapıyor onu.
Kendisi yapacak.
Onu bir yerden almıyor yani.
Almayacak. Tanrı'dan ya da nereden alır?
Bir şey yap. Hiçbir yerden almıyor.
Özdek kendi doğasından
ama çekmeye baskın çıkıyor.
Çünkü özdeğin doğası kuvvet. Evet. Ve kuvvet, itme ve çekme kuvvetleri olarak.
Ama çekmeye baskın çıkıyor bu söylediği örnekte
tamam,
değil
çıksın,
mi?
O da
çekmeye
yapsın.
Baskın çıkıyor. İtme.
İtme, evet.
Yani. Tabii çekmeye.
O itme aynı zamanda çekme zaten.
Evet. O da doğru.
Yani kendinde öyle kavramsal ama olarak böyle
kavramsal
dağılma olduğuna göre öyle. Yani fizyon oluyor orada. Işıma aynı zamanda fizyon, yarılma demek. Yani atom birleşme değil. Abi birleşme var. Fizyon da çekme demek.
Ama fizyon salt itme olsa o sonsuz bir ayrılma demek.
Fizyon uranyumun şeyi reaksiyonu. Fizyon ise hidrojen hidrojen bombasının şeyi mekanizması. Orada hidrojen bombası hidrojenden helyuma geçiş yapıyor. Fizyon oluyor, birleşme oluyor ve orada muazzam daha
güneş hidrojen yapıyor sonra helyuma dönüyor ya.
Evet.
O işte.
Şimdi onların hepsi kuvvet ve hepsi onların özellikle ilgili. Yani hidrojen, uranyum ya da şu ya da bu. Burada kuvvet fonksiyonunun olduğu her yerde tabii ki özdek var. Özdeksiz kuvvet soyutlama olacak.
Peki soyutlama olarak o zaman buradaki açıklamaya dönersek soyutlama olarak dönersek
evet. Hayır kuvvet buradaki somut kuvvet ve belirisi var. Yani şimdi şu mesela düşme olayı bir austere kuvvetin belirisi. Anlatımı ya da ve bu ikisi birdir diyor. Yani kuvvet bunu düşüren şey kuvvet. Bunun kuvvet ayrı bir faktör. Fenomenin kendisi ya da anlatımı ayrı bir faktör değil diyor. Hegel'in demek istediği orada kuvvetin ve anlatımının birliği. Yani şu düşme devrimi. Burada düşme ve bu bir beliriş. Fenomen ya da beliriş diyelim. Ve bunun kuvveti var, bunu düşüren bir kuvvet var. Hem kapak hem yeryüzü birbirini çekiyorlar ve sonuçta düşme dediğimiz şey oluyor. O da iki yönlü. Yani bunu söylüyor burada.
Şimdi Aziz peki o zaman başka bir yere gelmek
belirli şeysinde burada iç varoluşa koyulur.
Burada
iç olan şey pardon devam edelim. İç olan şey.
İç olan yasa, şey kuvvet.
Kuvvet yasası ya da kuvvet ve belirli şey koyulan şey bunun düşmesi.
O görüngüsü.
Bu evet. Tamam fiziksel olarak anladım. Şimdi soracağım şey başka bir olay. Burada insanı ele aldığımız zaman İnsanda bir takım şeylerin edimselleşmesi, yani insanın yapıp etmelerinden söz ediyorsak, evet. Bu bağlamda konuşuyorsak,
evet.
İnsanı o yapıp etmelere iten kudret burada işte.
Esas i̇stenç.
İstenç.
İnsandan söz ediyorsak evet, istenç var.
İstençse şayet.
Evet.
O zaman bunu o istenci yönlendiren ya oraya iten şey nedir? Us.
Evet.
Değil mi? Başka bir şey var mı?
Tabii o yani istenç insan
bağlamında söylüyorsak bunu tabii insan bağlamında söylüyorsak edimselleşme olayını yani insanın tüm yapıp ettiklerini yani yarattık tabirini
yaptıklarını
genel anlamda eylemi. Yaratılış anlamında söylemiyorum.
Anladım tabii.
Yapıp ettiklerini ürünün, söylüyorum. Ürettiklerini söylüyorum.
Kültürü
bütün her şeyi. Bunu zorunlu kılan bir şey, bir güç var orada yani. O kudret. Burada ben onu anlıyorum burada. İnsanla ilgili olarak söylediğine göre onu anlamamız lazım diye.
Tamam ama biz insan potansiyeli diyoruz ve potansiyel her durumda iç ve kendini edimselleştirmesi gerektiği için iç ve edimselleştirdiği için iç insanın eylemleri olarak. Yani insan eylemlerinin bir şeyi var. Bir yerden bir anlamda insan eylemlerinin bilincindedir diyebiliriz. Mesela Jules Caesar Roma üzerine yürümeye karar verdiği zaman ve yürüdüğü zaman oradaki eyleminin bilincindeydi. Çünkü şeyde Roma'da onu yok etmek isteyen düşmanları vardı ve onlarla hesaplaşmaya gitti. Onları yenmeye gitti ve yendi onları. Burada olaylar hep onun istencine uygun olarak gidiyor. Ama Hegel şey diyor, tamam güzel ama burada Jules Caesar'ın istencinin içinde o amacın içinde olmayan yani istencine yani bir bakıma bilince ait olmayan bir yan daha vardı diyor. O da diyor Caesar düşmanlarını yendiği zaman bir yerde aslında devleti Roma Cumhuriyeti'ne yok etmiş olacaktı ve o zaman yapacağı tek şey o devleti kendi üzerine almak, kendini imparator yapmak. Yani Sezar'ın şeyi, Roma'daki düşmanlarının hakkından gelme istenci ya da kararı onun beklemediği bir sonuç getirdi. Roma Cumhuriyeti'ni imparatorluğa dönüştürdü. Çünkü Sezar'ın Sezar'ın düşmanları şeydi, Cumhuriyeti kendi aralarını parsellemişlerdi sanki. Antonius bilmem Anadolu'yu, işte şey, öteki general bilmem nereyi, Roma İmparatorluğu şeyi öyleydi, durumu öyleydi. Yani devlet şeydi, bir bakıma yani bozuk, ortadan kalkma durumuna gelmiş bir devlet gibiydi. Ve merkezi bir yapı. Şimdi istenç... İstencin şeyi bu. İstencin güdüsü kendisi. Yani ona başka bir güdü aramanın bir anlamı yok. Çünkü istenç...
Ama burada bir kuvvet sözü var dikkat edersen.
İstenci kuvvet olarak görüyorsan...
Diyor ki kuvvetin belirişi yoluyla iç varoluşa koyulur diyor. Kuvvetin tamam. Belirişi yoluyla diyor bunu. Herhalde boşuna söylememiş.
Biliriz,
bir kuvvetten söz ediyor burada.
Evet. Kuvvet varsa kendini belirtmek zorunda.
Yani kuvvet insanın yapıp etmeleriyle ilgili bir kuvvetse, insan neden bu yapıp etmek isteğini duyuyor veya neden yapıyor bir takım şeyleri?
Gizlilik olduğu için diyoruz. O yanıt bence veriyor olmalı.
Beliriş yani, belirlenimden mi geliyor?
Hayır, yani anlatım. Dışa expression, dışa koymak yani, dışlaştırmak.
Dışa vuruyor.
Dış demek. Dışlaştırma, dışa vurma. Expression dışa vurum diye de çevrilebiliyor bazen. Yani şey değil, ilişki değil. Dış anlatma kendine, bir potansiyel, kuvvetin kendini belirtmesi. Kuvvet varsa o kuvvet kendini mutlaka belirtir.
Kuvvet gizlilik olarak anlarsan açığa vurulması belirlenir.
Belirlenim olur o anlamda da.
Kuvvet de belirlenim ama yani her şey belirlenir.
Evet, ama kuvveti kendi sizin de belirlenim olarak anlarsın. Evet.
Söyle zaten.
Aristo kuvvet olarak hangi kelimeyi kullanmış?
Hangi Yunancasını mı şey yapmış?
Orijinal.
Bir şey diyor ya.
Prime,
birincil, proto diye kullanacak birincili. Ötekini hatırlayamıyorum şu anda.
Dinamis.
Dinamis Platon'a ait diyor Hegel genellikle. Yani dinamis. Dinamis. Dinamik güçle ilgili bir sözcük yani devimle değil.
Özdek için arke kuvvet.
Hayır, özdek için hela gibi bir şeyleri var. Terimleri var onların Yunanca'da. Özdek sözcüğü var yani özdek. Kavram ve sözcük olarak tabii ki var. Prime mover diyorlar ya da movens primus mu öyle bir şey Latincesi. Ya orada bizim için önemli olan şey onun dolaşsız olması. O gerçek ya da causa sui olması, kendinin nedeni olması ve kendinin nedeni olması töze getiriyor. Daha oraya gelmedik yani edimsellik hemen tözle başlamıyor edimselliğin. Edimsellik edim etmek yani orada bir edilme ve etme durumu var. Edilen şey nedir dersek edilen şey edilmeyen şeydir. Edilmeyen şey nedir? Bir gizlilik durumudur. Edilmemiş olan şey yani etme şey değil. İstenç de aynı şey değil burada. Edim ve istenç bağlanır. Yani istenç incelenmiyor henüz burada. Edimsellikte istenç. Ama edim dediğimiz şey istence bağlı olmayan bir akt, bir etkinlik ve etkinliğin yani şeyde doğaya da uygulanabilir bu terim.
Kuvvet parça bütün ilişkisinden sonra çıkıyordu değil mi? O şeyde çıkıyordu. Öyle hatırlıyorum.
Yanlış. Kuvvet parça bütün ilişkisiyle çıkabilir. Yani o ilişkinin kendisi kuvvet ilişkisidir diyebiliriz. Çünkü orada şey var. Bir arada tutulma durumu var. Parçaların bütünü oluşturmaları. Çünkü parçalar dal. Ama kuvvet kavramı esasında özdekte çıkması gereken bir kavram. Kuvvet kavramının, bu biraz doğa felsefesine ait gibi görünüyor ama evet. Kuvvete geldiğimiz zaman, yani şey pardon, özdeğe geldiğimiz zaman, özdeğe şeyden giriyoruz, uzay ve zaman kavramlarından giriyoruz. Özdeğe kavramına geldiğimiz zaman kuvvet kavramına gelmiş oluyoruz. Çünkü yani kuvvet şey, şimdi şey gibi görünüyor sana, yani şu kuvvet uygulaması gibi. O aslında şeyden dolayı öyle, fizyolojik kas süreçlerinden dolayı ben bu hareketi yapıyorum. Yani kuvvetin kavramını düşünürsek, kuvvet çekme ve itmeden başka bir şey değil demek gerekecek.
Yer çekimine yani, karşı koyma değil yani.
Yer çekimi var burada zaten.
Kuvvet aynı zamanda cinsel bir şey karşı değil mi peki? Cinsel değil mi yani?
İnsan bağlamında ben de onu söylemeye çalışıyorum. Abi
fiziksel bir şey. Özdek dediğimiz zaman fiziksel diyoruz.
Bir dakika, kuvvet ve güç ayrı kavramlar mı?
Evet. Ayrı kavramlar.
Ayrı.
Ama güç, yani güç de şey, fiziksel
ayrı,
olabilir.
Ayrı ayrı geçiyor. Kuvvet ve güç diye ayrı ayrı geçiyor ama kuvvet saf fiziksel.
Kuvvet, özdekten çıktığımız için, özdek, maddeden çıktığımız için
değil gibi duruyor.
Ama özdekten çıkınca salt
çıkmıyor. Özdekten çıkarsan
öyle, yani,
beyin gücü diyorsun da beyin kuvveti demiyorsun.
Kuvvet evet, özdeki daha uygun bir şey. Evet. Ama kudret dediğinizde o biraz daha
zinsel
bir şey. Ben
kuvvet deyince
yani
özdek
kudret kullanılıyor ya. Kudret o anlamda kullanılıyor. Yani öz bir özsel olan bir kuvvet anlamında kullanılıyor.
Tabii kudret de tanrısal bir şey.
Kuvvet özdeksel güç o zaman.
Ve dolayısıyla tinsel bir boyut içeriyor gibi duyuyorum.
Kudret
yani
eski anlatımı.
Yani tinsel. Sadece eski değil. Ayrı bir şey.
Çok daha
bu değil. Eski.
Ayrı bir şey.
Kudretten de şey
kullanılmıyor. Kullanılmıyor.
Yani şu anda kullanılmıyor. Ayrı bir konuda.
Yani bu gerçekten çok ağır bir konu gibi görünmüyor. Belki de kolaylığı bizi şey yapıyor, şaşırtıyor. Yani çünkü Hegel'in söylediği şeyler de öyle. Şimdi parça ve bütün diye düşünürsek yani burada zor olan şey o bir eski düşünce alışkanlığını terk etmek. Çünkü parçalar bir araya gelip bütün oturur, oluşturur dediğimiz zaman orada sorgulamadığımız bir şey var. Yani parçalar neden bir araya geliyor? Çünkü sen normal yaşamda elinle parçaları bir araya getiriyorsun. Dışsal bir şekilde parçalar bir araya getiriliyor ve bütün öyle oluşturuluyor. Yani evi yaparken parçalar emekli.
Ama parçaların tümü bütün oluşturmuyor.
Burada biz parça kavramıyla o da ayrı bir şey. Yani parçalar ve bütün arasındaki ilişkiyi mantıksal olarak düşündüğümüz zaman orada o bütün ve parçaların bağıntısı şey. Yani başka bir faktör dolayısıyla
itme ve çekmenin birliği olarak.
Öyle yani. De düşünülebilir. Yani parçalar ve bütün. Şimdi bir şey gibi, mozaik gibi düşünebiliriz. Yani parça parça bağımsız tekilleri düşünüp onlardan bir bütün oluşturabiliriz. Orada bile, o düşüncede bile aslında şey var. Yani o parçaları bir araya tutan faktör dışsal değil, parçaların kendi doğalarından gelen bir şey ya da parçaların kendi doğaları. Çünkü özdeğin doğası bir arada olmak ve kendi içine çökmek. Yani çekim kuvvetini anlamış ya, özekte yok olmak.
Özekte.
Özekte merkezde.
Merkezde. Özek sözcüğünün de özden türemesinin bir anlamı olmalı. Özek ve özek öz alanındayız. Yani. Öz alan, onlara dikkat edin. Yani özdeğin doğası şey, özekte yok olmak.
Zaten yıldızların oluşum falan da öyle.
O Big Bang'ları heveslendiren ve heyecanlandıran da bu zaten. Yani tek bir noktada diyorlar siyah kara delik. Kendi kendini yuttu. Yani doğru. Eğer
ama o
ona anlamadıkları şey çekme kuvveti.
Onda da bir itme kuvveti evet. Mutlaka olması lazım.
Onu düşünemiyorlar.
Salt yokluk demektir o
onu
zaman.
Düşünemiyorlar. Yani analitik düşünce karşılayıp dışlıyor. Çünkü şimdi şu niye kara delik olmuyor? Niye kendi içine çökmüyor? Denge halinde demek zorundayız.
Tüm galaksi için de aynı şeyi
atomları söyleyebiliriz. Atomları birbirlerine ya da atom altı parçacıkları, bilmem elektron altı parçacıkları, kuark altı parçacıkları, yani atom, gerçek atom aslında şey, bölünemeyen denen şey, Yunanlıların atom kavramıyla anlattıkları şey, bugünkülerden farklı. Özdeğin atomu çekme ve itme kuvvetinin birliği.
Bak, kara deliklerde muazzam bir fışkırma var aşağı ve yukarı. Senin dediğin gibi. O kara delik sırf çekme değil.
Ya, o zaman çektiğin
zaman aynı zamanda fışkırma
olur. Pekala Erdoğan, ona itirazlar var.
Var.
Kara delikten hiçbir şey çıkmaması gerekir. Çıkarsa o zaman kara delik olmaz.
Evet. Ama çıkıyor. Yani kara deliğin merkezinde alttan ve üstten fışkırma var.
Onlar eksen gibi düşünüyorlar. Onlar. Aslında kara deliği göremiyorlar. Fışkırma falan diye bir şey görmüyorlar zaten. Hiçbir şey görmüyorlar. Bu tamamen spekülasyon, tamamen kurgu. Kara delik gözlenmiş değil. Sadece şey, tahmin ediyorlar ve bir kuram geliştiriyorlar. Ayrıca gözlenmesi zaten a priori olanaksız. Çünkü oradan geri
ışığı da soğuduğuna göre
ne radyo dalgası ne ışık hiçbir şey geri dönemez. O alt ve üst onlar şey.
Ama işte ona doğru hareketlenen parçacıkların bıraktığı iz dolayısıyla.
Yani Samanyolu merkezinde var diyorlar bir tane. Diyorlar.
Yok, o hiç kesin değil yok onun.
Yani,
Samanyolu merkezinde.
İşte ben onu dedim. Kara delik kuramının kendisi kesin değil. Çünkü kara delik eğer gerçekten çekme kuvvetinin, yalnızca çekme kuvvetini anlatan bir fenomense o olanaksız olur. Yani orada bütün Samanyolu zaten biterdi şu ana kadar. Özlek demek çekme ve itme kuvvetlerinin birliği demek. Şimdi bu kavram yani bütün her şeyi açıklıyor ama çok şeyi açıklıyor ama her şeyi açıklıyor diyemeyeceğiz. Çünkü denge durumu nasıl oluyor? Yani bir elektron eğer uzay kaplıyorsa demek ki çökmüyor kendi içinde. Yani dağılmıyorsa, tam bir ışıma yapmıyorsa o zaman bir çekme kuvveti o ışımanın önüne geçiyor demek. Burada bir şey var. İkisinin etkileşimi ve
bir her zaman var. Bir dağılsa ama, bile o dağılma da aslında yine bir çekme kabuğunu, bir birlik var. Yani tüm uzay için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani işte, genişleme var deniyor ya bütün evrenin.
Bu ispatlandı.
Pekala.
Bu genişleme, salt genişleme olsa, salt dağılma olsa hiçbir şeyin bir arada olamaması yani.
Ama o hızla alakalı, genişleme ona, hızı.
Orada bir denge var yine.
Hızla gitme eylemler.
Uzayın genişlediğini, Hubble'ın bulduğu şeyi ilk söyleyen kişi kim biliyor musunuz? Kim? Hegel.
Aslında şurada Ahmet Bey'in söylediği şeyde bile onu ben, anlatıyor.
Onu şeyde, doğa felsefesinde söylüyor.
Nasıl, hangi gözlemler söylüyor?
Yani o şey diyor, belli uzaklıklarda diyor, çekme kuvveti itme kuvvetinden daha zayıf olur diyor.
Doğru. O da genişleme demek.
Ve o genişleme anlamına geliyor. Yani ama orada Hegel'in söylediği şey ve Hubble, yani bu Einstein'a Big Bang kuramına yüklenen şekilde de aynı değil. Çünkü Big Bang kuramı bütün varoluşu yani yerel, evet, uzay sonsuz. Orada bölgesel bölgesel genişlemeler olabilir. Yani bir başka bölge daralırken bizim bulunduğumuz bölge, bizim gözleyebildiğimiz
ama yoğunluk farklılıklarıyla
yani. Bir ölçü durumu. Ölçü başka bir şeyle yeniden kuruluyor aslında. Yani orada bir kuvvetin evet, birine üstünlüğü belli bir ölçüde oluyor. O denge bozuluyor. Ama ölçüyü yeniden tekrar kuruluyor.
O zaman şeyi düşünelim. Bununla bunu birleştirmek için. Plenum ve vakum konulu kavramlar, doluluk ve boşluk kavramlarını düşünelim. Yani şimdi Big Bang'e göre özellik dolu mudur, boş mudur? Şimdi atomun içinin boş olduğu söyleniyor. Yani atom aslında şey...
Nükleus sahasının ortasındaki bilye gibi. Ha.
Çok şey, boşluk. Bütün atomlar şey gibi, balon gibi bir yerde değil mi? Yani ama ortası hava değil de boşluk gibi düşünmemiz gerekiyor. Ve sadece çekirdek var, bir de elektronlar var.
Evet.
Yani bir çekirdek düşün. Mesela şunu çekirdek diye düşünürsen, dediği gibi elektronlar futbol sahası kadar büyük bir
alanda
bir dairede ya da kürede dönüş yapıyorlar ve ortası boş. Bu özdek. Yani vakum. Plenum ne? Plenum parçası, doluluk. Yani protonlar, nötronlar ve şeyler. Şimdi plenumun bölünebilmesi için özdeğin bölünebilmesi için gereken bir koşul yani bir koşul var. O koşul şey, vakum. Çünkü planın vakuma izin verirse, yani doluluk kendinde boşluk olursa bölünme olanak evet, olabilir.
Evet.
Ayrıca diyalektik düşünürsek, karşılık mekanik bir şekilde uygulayalım karşıtların birliğini. Planın vakumdur denememiz gerekir. Evet. Yani planın şurada, vakum burada değil. Ama değil planın şey, ve vakum aynı.
Aynı bir ve aynı,
bir şey, ve aynı şey olmak zorunda. Bu bizi şeye yaklaştırıyor.
Denge durumu aslında. Yani özdek de aslında o denge durumunu yansıtıyor olması lazım. Yani özdek
tabii,
olabilmesi
tabii,
için
denge durumu var.
Denge durumunda.
Plenumun çekme durumu olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Vakumun evet, yani boşluğun itme durumu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü plenum olduğu zaman tam bir çekme var. Yani orada ayrı boşluk falan yok ama
yoğunlaşma.
İtme için mutlaka vakum gerekiyor bize. Yani vakum olmadan, boşluk olmadan itme olmaz. O zaman çekme ve itmenin birliği, plenum ve vakumun birliği, bunlar şeyler. Yine karşıtların birliği düşüncesini getirdiği.
Şimdi bunu anlamak için 2-3 sene felsefeyle uğraşmak lazım. Yoksa olmuyor.
Evet, bunu fizikçiler asla anlayamıyor.
Asla anlayamıyor. Çünkü sırf analitik.
Evet, sanıyorlar ki bilyalar, misketler, bilmem neler falan fiziğin nesnesi. Hiç de değil. Yani fiziğin nesnesi bu kavramlar ve...
Tamamen doğru.
Yok, var, şey var, Schrödinger söylüyor. Schrödinger, özdeğin, onu Alev Alat'la anlatıyor. Onun anladığınız sanırım,
Alev Alat'ın anlattığı
alakası yok.
Yok canım,
yani, emin
fizik deneyini ben biliyordum da evet, onun alakası yok Alev Alat'ın.
Orada ne anlattığını bilmiyor Alev Alat.
Bilmiyor, ve o karakterler yaratmış, o karakterlerin peşinden gidiyor.
Yok, yani anlatıyor.
Deneyi anlaması söz konusu değil. yani deney şey değil, fiziksel bir deney değil orada.
Bir şey, kedi de dediği ölüm ve yaşamın bir ve aynı olduğunu evet. söylüyor. Yani kutunun içinde izole edilmiş, kutunun içinde kulun ütüden eklen, o kırılacak olan aset şişesi kedinin ne zaman öleceğini, yani ölümü sağ mı bilmiyorsun, kutu hiçbir şey görmedin ama içinde kedi olduğunu, aset şişesi olduğunu, asetin kırılacağını, kedinin öleceğini biliyorsun. Üst üste binmiş iki doğru, kedi hem ölü hem sağ.
Aynen, yani şöyle bir kedi. Gibi bir şey.
Heh. Makro aleminde şeye göre yaptı,
her şey olabilir.
Yani tam absürt olan bir şey.
Çok absürt olan.
Evet.
Ama onları, aynı zamanda
onları son derece doğru yapacak. Olarak kabul ediyor. Yani absürdü saçaklı mantık denen şeyi gerçekten varmış gibi düşünüyor. Saçaksız mantık.
He? Absürt var yok değil mi?
Absürt mantıksızlık işte. Absürt irrasyonel demek. Saçma demek. Yani saçma uç dışı demek. Ne? Mantıksız işte. Negatif mantık. Ya mantıksız yani demek.
Mantığı
farklı uygulayamazsın ki. Mantık kendi kendine uygulayamaz. Yani
mantık olmayan.
Mantığın bozulması.
Mantık bozulmayacağına göre o bilinç bozuluyor. mantık nesnel. Logos nesnel. Yani bu şimdi planın ve vakumun birliği mantığı. Bu bir mantık. Mantık aynı zamanda bağ demekti. Logos, logos mantık demek biliyorsunuz. Logic. Ve logosun bir anlamı da bağdı.
Söz
anlamına da geliyor.
Tabii ki logosun bir anlamı da
bağ. Oran, ölçü.
Ölçü olduğunu biliyorum da bağ ilk defa.
20 kadar anlamı var. Şeye bakarsınız. Perseus diye bir site var. Perseus.
Perseus Danae'nin oğlu. Yunan mitolojisinde.
Bu şey Tuf Üniversitesi'nin şeyi. Yunanca, Latince. Evet, orada görürsünüz. Yani orada şey de var.
Bütün söz... Yunanca demek ya, orijin olarak.
Yunanca harflerle
falan var. Falan var.
Tüm klasiklerin şeyi var.
Zaman içinde hemen, bazı evet. manalar
tabii,
üzerinde
tabii, klasiklerin hepsi var. Efendim?
Ya zaman içinde bazı manaları üzerinde yoğunlaşır. Çünkü mesela şimdi logical dediğiniz zaman mantıksal diyor. Ama halbuki logical çok farklı sözler de olur.
Hayır, logical bilgisayar da...
Tabii, İncil'de söz, başlangıçta
söz,
logos.
Söz,
logos.
İsa'ya gelen söz, İsa'nın söz, kelam var ya, evet. O anlama da geliyor.
Heidegger için logos söz demek, yani şey demek değil, mantık demek değil. Heidegger de şey gibi, İncil gibi okuyor şeyi, Yunancası öyle. Heidegger farkına varmadan bir tür şey yapıyor, tanrı bilimi yapıyor ve onu o yüzden yani bazı insanların gözyaşlarına boğmasının nedeni o. Yani tanrı ile buluşturuyor insanları.
Kimi Kaan'ı mı gözyaşına boğuyor?
Araya silemiyoruz. Şimdi... Devam edelim dedikodulardan sonra. Özdek planın ve vakumla bir, itme ve çekmeyle bir. Yani özdek gerçekten burada tasarım yapmamamız gerekir ve kavrama bağlı olan öteki kavramları düşünmemiz gerekiyor. Özdek
bunlardan birini çektiğin zaman özdek kalmaz.
Çekemezsin, evet.
Yani, aslında biraz önce Ahmet'in okuduğu bölüm de tam bunu anlatıyordu, değil mi?
Söyle, nasıl anlatıyor?
Okur musun o ilk cümleden?
Tek bir özdeş İçeriğin henüz ilişki içinde kalmasına yol açan boş soyutlamalar, dolaysız geçişte, yani biri ötekine olmak üzere, kendilerini ortadan kaldırırlar. İçeriğin kendisi, bunların özdeşliğinden başka bir şey değildir. Ve bu soyutlamalar, özün görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler. Bu biraz bana ifade olarak...
O iki şey görünüş arasında fark var. İşte aynı şey.
Görünüş yani. Olarak koyulmuş görünüşü.
Tamam işte görünüş, o ilk ve ikinci
özün görünüş olarak koyulmuş görünüşüdürler. Şey. Nokta. Kuvvetin belirişi yoluyla iç varoluşa koyulur. Bu koyma boş soyutlamalar yoluyla dolaylı kılmadır. Dolaylı kılma kendini kendi içinde dolaysızlığa yiter ki bu sonucu da İç ve dış kendilerinde ve kendileri için özdeştir ve ayrımları salt konutlanmışlık olarak belirlenmiştir. Bu özdeşlik edimselliktir.
Peki, onun
da edimselliği anlattı şimdi bir bölümünü yani. Altında açıklamaya giriyor edimselliği şimdi. Ben de oradan başka bir soru getireceğim sana sıra gelirse.
Tamam, yani var mı bir şey?
Hayır ama önce Defne'nin söylediği...
Yani toparlayıp da neden onu orayla neyle bağladığımı tam çıkaramayacağım ama orada bir aynılık
İstersen
fark ediyorum.
İstersen bir okursun. Belki okuyunca birkaç sonra defa belki daha şey iyi yapabilirsin, çıkar. Daha iyi çıkar.
Yani orada vakum ve planumun birliği, oradaki iç ve dışın birliği ile ilgili bir bağ kurdum orada ama nasıl bir bağ kurdum onu tam çıkaramıyorum.
İşte o da Cengiz'in söylediği denge durumu ama biz onu özdeke bağlı olarak o dengeyi de kabul edebiliriz. Yoksa yokluk.
Evet.
Şimdi zaten ben de buraya geleceğim. Çünkü bu alttaki şeyde, paragrafta, yani edimsellik 142. paragrafta ki bunu okumamızı istemiştim.
Şimdi kaç sayfaydı söylersen?
Bu benimki eski baskıda. Ha. 167.
Pekala.
142. paragrafı bulursan.
Edimsellik. Evet.
Edimsellik, öz ve varoluşun ya da iç ve dışın dolaysız olmuş birliğidir diyor.
Evet.
Şimdi buradan öz ve var oluşum diyor. Yani oluşum demiyor.
Onun için var oluşum.
Var oluş dediğine göre
evet.
diyorum ben.
Evet.
Var oluş bir anlamda yokluğu da kapsıyor. Yani yoktan var oluşu söylemiş gibi oluyor burada. Çünkü normal olarak var oluş deyimini kullanması
yokluk çok geride. Yani oluş anlamında tamam varlık yok.
Anladım da yani neden burada varoluşu kullanıyor?
Varoluştan sonra kategoride onun için işte.
Yani çünkü
elimsel bir varoluş arasındaki ayrım nedir?
Sözcüğü zaten yokluğu kapsıyor çünkü.
Yokluk.
Evet. Doğal olarak kapsıyor.
Yani yoktan varoluş gibi bir anlam çıkıyor evet. burada.
O yoktan varoluş, yoktan oluş dediği gibi
dolaylanmış varoluş yani varlık bu.
Varoluş, yani. Varoluş ve varlık arasındaki ilişki ya da varoluş ve varlığı karşılaştırırsak biri dolaysız biri dolaylı. Evet. Yani varoluş dolaylı kılınmış
varlık diyebiliriz ama işte o zaman yokluk artık bayağı geride kalmış bir moment olarak buradaki varoluşta belki değilleme yani şey bir negatif.
Şimdi burada Hegel felsefesinin esas zorluğu yine yatıyor. Yani anlam verebilmek önemli ve varoluş pek çok insanı gerçekten tuzağa düşüren bir anlatım.
Evet.
Ve varoluş ve öz arasındaki ilişki şey değil. Yani o konuda ben varoluşçuyum falan ya da varoluş özü önceler diyen insanları pek suçlamamak lazım. Çünkü bu ilişki ciddi olarak ağır bir ilişki. Yani öz ve varoluş arasındaki o kavramsal ilişkiyi görmek ya da kavramsal karşılaştırmayı yapmak şimdi biz onu yapmaya çalışıyorum. Yani varoluş kavramını sağlamlaştırmaya çalışıyorum ya da karakterize etmeye çalışıyorum. Yani varoluşu varlıktan ayıran nedir? Varoluşu özden ayıran nedir? Varoluşu görüngüden ayıran nedir? Varoluşu edimsellikten ayıran nedir? Bunların formüle edilmesi gerekir. Bunlar yapılırsa varoluş, kafalar o açılma dediğimiz noktaya gelecek.
Zeminle ilişkide.
Yani varoluşun varlıkla ilişkisinde şey var. Varlık dolaysızdı, varoluş dolaylı. Bu çok emin olduğumuz bir şey. Kesin olarak söyleyebiliriz. Bu uğurda ölebiliriz. Değil mi?
Bir daha söylemesi.
Varlık dolaysız, varoluş dolaylı. Yani varoluş
ben sonradan dönüyorum.
Şimdi varoluş dolaylıysa, varoluşun karakterine biraz daha yaklaşırsak, varoluşun öz alanına ait olduğunu düşünürsek, onu kabul edersek ya da oradaki ilişkiler yansıma ilişkileriydi. Yani varoluş bir tür yansıma ilişkileri içinde duracak. Şimdi varoluş dolaylı dediğime göre varoluş aslında kendisini başkasına yansıtan bir kavram. Doğru mu? Ve varoluş o yansıtmada kendi varoluşunu ya da kendi varlığını buluyor. Kendi dolaylılığını buluyor. Dolayısıyla bir varoluş aslında
bir yok oluş.
Yansıma
siz bu ilinek mi?
Hayır, ilinek değil. İlinek için töz gerekiyor. Daha o kadar gelmedik yani. Orada yani, da benzer. Orada hayır, da yansıma hayır, ilişkisi yani, var.
Son söylediğin şeyle ilgili olarak oraya sıçradım da aniden.
Yani. Her yere sıçrayabilirsin. Çünkü öz alanın tümü yansıma alanı. Refleksiyon alanı yani o sadece töz ilmek neden etki orada da yansıma var hepsinde yansıma var o yüzden şimdi çok
yani net, varlık dolaysız dediğin zaman tamam yani onda
öz dolaylı dediğim zaman
çok net ve çok açık
öz dolaylı dediğim şey değil varoluş mi? Dolaylı dediğim zaman net mi?
Varoluş dolaylı dediğin zaman işte burada bir kere ister istemez yokluğa dönüyorsun
Varoluşu biz zeminden çıkarsadık.
Zeminden çıkarsadık. Yani
zemin özdeşlik orada ve ayrımın birliği.
Orada bir gizillik söz konusu. Gizil uygun bir zeminde edimselleşiyor.
Şimdi biraz geriye döneceğim. Eğer şu an izleyemezseniz şeyden kayıttan izlersiniz.
Evet.
Değil. O zeminin
doğru. Bir daha söyle.
Zemin, özdeşlik ve ayrımın birliğiydi. Sizinkisi gibi
anlatın diye zemin öyle oluşuyor. Özdeşlik ve ayrımın birliğinden. Oradan zeminden
var oluşuyor.
Zemin daha önceden olan bir şey değil. Siz evet. Orada hazır
bekleyen özdeşlik bir şey değil. Özdeşlik ve ayrımın.
Evet. Özdeşlik ve ayrımın birliği zemin. Evet. Yani ilk kategoriler. Öz alanının ilk kategori. Özdeşlik, ayrım ve zemin. Oradan varoluşa geçiyoruz. Zeminin ortadan kalkması varoluşa getiriyor bizi. Ben varoluştan ileriye doğru almaya çalıştım. Ama orayı o zaman dikkatlice okuyalım. Yani özdeşlik...
Varoluştan ileriye doğru geçebilir miyiz biraz?
Geçeceğiz. Özdeşlik şeyde... özdeşlik kavramını düşünürseniz, özdeşlik değişmeme anlamına gelir. Bir şeyin kendisi olması demek. A eşittir A demek. Ve özdeşlik aslında o değişmeme, ortadan kalkmama, gitmeme anlamında varlıkla örtüşen bir kategori. Ayrım ise tam tersine şey... özdeşliğin kendi içinden çıkan bir kategori. Neden çıkıyor? Çünkü özdeşlik her şeye rağmen dolaysız değil, dolaylı bir durum ve bir ilişki durumu. O ilişki durumunun kendisi açıkça ayrım anlamına geliyor. Bir şeyle ilişki varsa bir yerde orada ayrım vardır, değil mi? Özdeşlik ve ayrım arasındaki ilişki. Şimdi özdeşlik varlık gibi duruyorsa, ayrım ise olumsuz gibi duruyorsa ya da olumsuzluk gibi duruyorsa öyle duruyor. Yani evet. Yoklukla hemen eşitleyemeyiz. Yokluk dolaysız çünkü. Evet. Özdeşlik ve ayrımın ilişkisi...
O zaman türlülükten söz ediyoruz.
Ya, daha türlüye gelmedik.
Özdeşlik ve ayrımın birliğinde, özdeşlik ve ayrımdan söz ediyorsak zemin diye...
Ben oluşu
türlülükten söz ediyorum.
Güzel ama burada bizim yakalamamız gereken şey, anlamamız gereken şey zemin kategorisinin ortaya çıkması ve zeminin varoluşa geçmesi. Yani buradaki problem, ana problem çözülmesi gerekiyor. Şimdi türlülük de bir problem tabii. Ayrımın kendi iç ayrışması var. O türlülük, karşıtlık vesaire.
Evet.
Onlar önemli ama evet. Tekrar onlara dönmemek için onları geçiyoruz. Özdeşlik ve ayrım zemin kategorisini nasıl sentezliyorlar?
Sonluk ve sonsuzlukla bağlaştırabilir miyiz bunları?
Bağlaştırırız. Yani özdeşlik sonsuzluğa karşılıklı düşer.
Varoluş,
çünkü özdeşlikte...
Varoluş sonluluğa karşılıklı.
Varoluş mutlaka sonluluğa karşılıklı düşecek. Evet, çünkü evet. Dolaylılık, açık dolaylılık imliyor. Yani evet. Varoluş... Ama varoluşu da dolaysız olarak düşünebiliriz.
Tabii.
Yani o olanaksız değil. Ama dolaylı olduğunu ve zeminin ortadan kalkışına bağlı olduğunu hatırlarsak o zaman... Varoluş şey. Şimdi varoluş o yüzden muhtemelen varoluşun özden bağımsız olduğunu düşünüyorlar. Çünkü varoluş özü öncelerse, varoluş birincilse varoluş dolaysız olmak durumunda.
Arke olmak durumunda değil mi?
Arke gibi. Evet. Sonsuz ya da. Yani varoluşçular Heidegger.
Yani onlar felsefeye oradan mı başlıyor?
Oradan başlıyor.
Varoluştan başlıyor. Sartre. Yerde bizim bu incelediğimiz bir sürü şeyi yok sayıyor.
Özür
ettikleri
için
tabii. Yani öyle gözüküyor. Varoluştan başlıyor ise her şeyi yok sayıyor.
Tabii. Pat diye varoluştan başlıyor. Ama ona şaşırmamak gerekir. Çünkü Spinoza pat diye tözden başlıyor. Leibniz monattan başlıyor. Ve daha başka nerelerden başlayanlar var biliyorsunuz. Yani.
Ama tözde bir teklik, birlik söz konusu. Leibniz'in monatlarında ise tam bir tersi. Türlülük, tamamen tersi bir çokluk söz konusu.
Evet. O da bir ama yani oradaki birle bağlantıyı görüyoruz. Ve Leibniz ve Spinoza arasındaki şeyle ilişki, tözün ve monadın ilişkisi bir tür karşıtlar ilişkisi. Öyle değil mi? Yani şimdi şey...
Dağıttık
biraz şeye dönelim, zemine dönelim ve varoluşa geçeceğiz. Varoluş kategorisi ne nasıl karakterize edeceğiz? Esas problem oydu. Varoluş dolaylıdır diyorduk. Varlık dolaysız. Ama varoluşu biz aynı zamanda öteki kategoriler, yani görüngüden ayırmamız gerekiyor. Varoluş ve görüngü...
Böyle bir bağlantı
var. Varoluş ve edimsellik. Çünkü normal bilinç bunları ayırmaz. Doğal bilinç için edimselliği...
Varoluş kendisi edimsellik değil mi zaten?
Hayır. Varoluş evrimsellikten önce.
Geride
yani. Henüz o zaman potansiyel olarak evrimsellikten öncesi gerekir. Yani doğal bilincimizi, kavramları birbirine bağlamaya, indirgemeye götüren zemin bu potansiyel bağlantı. Yani bütün kavramlar, her kavram kendinde ötekilerle hepsiyle bağlantılı. O yüzden
zaman varlığı bile potansiyel olarak edimsellik diyebiliriz, arı varlığı. Yani bunu varlığı da zorlamamak lazım. Yani potansiyellik tamam ama yani bir bağlantı içinde götürmek her zaman daha şey.
Bütün sistem birbirine bağlantılı ve o bağlantı doğal bilincin şeyi, bir her şeyi
birbirine bağlamıştan ilerlemiş.
Yani varlık tabii, yani Cengiz'in o dediği iler çok mantıklı görünüyor. Yani varlığı gizil olarak, potansiyel olarak
edimsellik,
bütün edimsellik diyebilirsin.
Evet. Ama o, çok
bu batıcı değil, çok açık görünüyor. Net görünüyor.
Varlık edimselliktir dendiği zaman, öyle mi?
Evet.
Buna belli bir meşruluk var.
Ama gizil olarak öyle. Yani.
Varlık kavramdır. Ne kadar rahat söylüyorsak tabii ki.
Varlık edimsellik denmiyor yani. Da varlığı edimsellik sanıyorlar. Doğal bilinç. Varlığı edimsellik. Mesela Kant doğal bilinç mi? Kant felsefi bilinç ama Kant bazen doğal bilinç gibi davranabiliyor. Kant varlık dendiği zaman Kant'ın varlıktan anladığı şey 100 taler.
Ne? 100 taler. Evet. 100 talerden bahsediyor. Niye takmış o 100 taleri?
Parası yok herhalde.
100
lira. Taler Alman para birimi. Daha sonra Prusya para birimi o zaman. Şimdi tabii yani orada herhalde senin dediğin şey yapıyor. Anlam kazanıyor. Yani varlığın varlığa ilimsellik demek o bile olanaklı. Çünkü Kant bile bu kadar yani Kant ontolojik tanıtlamayı, varlık bilimsel tanıtlamaya saldırıyor, çürütüyor, onu çürütmek istiyor yani ve onu çürütmek için kullandığı uslamlama resmen bir hile. Çünkü orada o uslamlamada, ontolojik uslamlama varlığın, kavramdan varlığın çıkarsanması.
Evet.
Yani kavram, Tanrı'nın kavramından Tanrı'nın varlığının çıkarsanması. Kant bu uslamlamayı çürütmek için yola çıkıyor ve orada Kant'ın anladığı şey, varlık ile anladığı şey belirli varlık, Dasein. Yani varlık, Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın şeyi değil, dışsal belirli varlığı değil ya da kavramdan varlığın çıkarsanması Kant'ın anladığı şekilde anlaşılacak bir şey değil. Kant'ın anladığı varlık şey dediğim gibi şu kalem gibi, şu masa gibi, bu dünya gibi görgü, fiziksel, uzaksal, duyusal varlık ve Dasein o değil, yani Türkçedeki varlık da o değil. Ama doğal bilinç varlığı edimsel. Yani şuradaki cisim varlık mıdır? Doğal bilinç buna varlık der, doğal dil de buna varlık der. Ama bizim felsefede kavram olarak, yani varlıkla anladığımız şey, buna en az benzeyen şey. Tam bir soyutlama. Korktuk mu?
Soyutlama olan ne?
Soyutlama o efendim.
Soyutlama varlık. Derken?
Soyutlama derken hiçbir içerik kalmayacak kadar soyulmuş.
Anladım. Varlık için bu.
Aynı zamanda ilişkisizleştirilmiş.
İşte burada analitik yöntem kullanmıyor muyuz?
Kullanıyoruz.
Yani varlığı biz bulurken analitik yöntem kullanıyoruz.
Kesinlikle.
Ama o da bir yöntem, onu da kullanmıyoruz.
O yöntem zorunlu.
Tamam.
Yani,
evet.
Hayır, karşı çıkışımız ona değil. Analitik yönteme karşı çıkıyoruz ya.
Neden?
Ama varlıkta mecburuz.
Analitik yöntem, analitikten öteye gitmediği için karşı çıkıyoruz.
Ama varlığı bulurken buna mecburuz.
Onu kullanıyoruz. Analitikten diyalektiğe geçiyoruz. Başka türlü geçme şansı yok.
Mesela biz analitik diyoruz. Hegel kendisi kuşku terimini kullanıyor ya da kuşku sözcüğünü kullanıyor şey için, diyalektik moment için. Çünkü diyalektik moment şey diyor, var olanın olumsuzlanmasıdır. Ve orada yani analiz şey değil,
Soyutlama
ya da analiz yalnız başına alındı. Evet, diğer ötekilerin dışladığı zaman yanlış oluyor.
Sadece diyalektikte kaldığımızda tabii ki kuşku şeyinde kalır.
Sağa sola savurduğum yani, zaman ötekileri
o birlik kurulmadığı sürece yani kuşku sürekli hale geliyor.
Yani kuşku şu demekti, olumsuzlama. Bir şeyden kuşku duyuyorsan onun anlamı şudur, onun varlığını olumsuzluyorsun. Var olmayabilir diyorsun. Yoksa eğer varsa ona kuşku duymaman gerekir. Ve olumsuzlama aşaması kuşkuculuğun takılıp kaldığı nokta. Kuşkunun takılıp kaldığı nokta değil. Kuşkuculuk orada takılıyor. Çünkü kuşkuculuk kuşkuyu yani olumsuzlamayı olumsuzlamıyor.
Orada kalıyor.
Orada kalıyor. Olumsuzlama ve olumsuzlamasını yapmıyor. Birinci olumsuzlamada kalıyor püskücülük. Mantık, gerçek mantık o olumsuzlamanın olumsuzlamasını yapıyor. Çünkü o kongrede sorulmuştu bu sene. Yani ikinci olumsuzlamanın nasıl olduğu. İkinci olumsuzlamanın olmasının mantığı şu. İkinci olumsuzlama bir çelişki.
Birinci de çelişki.
Birinci olumsuzlama bir çelişki. Yani diyalektik dediğimiz şey. Evet, burada şey oldu, baskı hatası oldu.
Birinci
olumsuzlama bir çelişki. Ve çelişkinin
ortadan kaldı.
Çelişkinin yazgısı, onun yapabileceği tek şey belirlenimi kendini ortadan kaldırmak. Çünkü orada karşıtlar yan yana duruyorlar. Yani diyalektiğin kendisi bile bir soyutlama. Bir an şeyi durduruyorsunuz, devrimi durduruyorsunuz, ayrım momentinde durduruyorsunuz. Pozitif ve negatif var, karanlık ve aydınlık var. Bunlar ikisi yan yana var olamazlar.
Tamam, birinci olumsuzlama çelişki, ikinci olumsuzlama ne yapıyor? Onu olumsuzlamak için olumlu oluyor.
Evet, ikinci olumsuzlama ne yapıyor? İkinci olumsuzlama...
O bir birlik ve dolaysızlık
var. Yok.
Onu mu yapıyor?
Ne yapıyor? Bir şey yapalım, düşünelim. Yani
birinci olumsuzlama çelişki dedik.
Birinci olumsuzlama bir olumdaki olumsuzluğu ortaya koyuyor.
Koyuyor.
Yani olumlu diyorsun ama aynı zamanda olumsuz diyor.
Sonra ikinci olumsuzlama geldiğinde...
Evet. İkinci olumsuzlama geldiğinde onun mantığı şu. İkinci olumsuzlamada eğer olumsuzlamanın karşıtlık olduğunu anlayabilirsek... Karşılar ne yaparlar? Birbirini yutarlar, yok ederler, ortadan kaldırırlar.
Tamam, ortaya bir ürün çıkacak.
Yani ikinci olumsuzlamanın, birinci olumsuzlamanın kendini yok etmesini anlayabiliyoruz. Ortadan kaldırmasını anlayabiliyoruz.
Güzel.
Çünkü karşılar var.
Tamam.
Şimdi ortadan kaldırma demek, burada ortadan kalkan şey olumsuz. Olumsuzun olumsuzu. Olumsuz olumsuzlanıyor.
İkincide.
Evet, ikincide. Ortadan kalkma. Yani üçüncü basamağa geçti. Birincisi olumluydu. Ya da
anlayıp tutuluyor.
Birincisi olumlu ya da analitikti. İkincisi diyalektik ya da ilk olumsuzlama. Değil mi? İkinci aşama, diyalektik aşama ya da ilk olumsuzlama. Bu aşama kendini ortadan kaldırıyor ve olumsuzlamanın olumsuzlaması aşaması. Yani olumsuzlamanın olumsuzlaması
üç.
Çünkü ikinci aşama olumsuzlama.
Ben biraz kafam kalınlaştı.
Bir daha başla.
Bir neydi?
Bir daha geleneyim.
Olumlu.
Bir kişi anlatsın. Mine'yi anlattı galiba. Az önce.
Yani. Hayır, ben anlattım.
Söyle.
Anlatmayacağım.
Peki. Birincisi kendinde olumsuzlama.
Birinci aşama olumlu.
Olumlu.
Analitik aşamadayız. Önce.
Tamam. Birinci aşama olumlu. İkinci de olumluluğun içinde olumsuz beliriyor.
Evet.
Çelişki başlıyor.
Diyalektik.
Bu ikinci.
Burada olumsuzlama var.
Olumsuzlama var. Üçüncüde de olumsuzlama olumsuzlanıyor.
Evet.
Olumlu oluyor. Başa dönüyor yani.
Evet, o
başa dönmediği ama diğerini
ortaya çıkan bir şey, diğerini de kapsayan.
Dolaysız olarak.
Şekil olarak, durum olarak başa dönüyor ama bir ilerleme var.
Evet, tabii. Diğerini içeren ama bununla beraber onlardan çok daha değişik bir şey olarak ortaya çıkıyor.
Daha ileri
değil,
spiral gibi. Anladım.
Tabii, spiral ondan deniyor ya da denebilir. Çünkü geldiği nokta...
Kendini tekrar ediyor.
Evet, şey değil. Tam aynı düzlemde değil.
Değil, çünkü spiral olduğu için bir aşağı kaydı.
Evet, tekrar dolaysız geliyor ama bir basamak yukarıda çünkü bu dolaysız, dolaylı olmuş dolaysız.
Bir de bir tur çevirdiğinizde gene aynı yere geliyor ama ilerler.
Evet. Yani olumsuzlamanın olumsuzlaması işte kurgul aşama ya da kurgul moment dediğimiz moment ve bu o kadar bunların
yapmak lazım diye yapmıyoruz bunu yani. O aşama olduğu yani, için
kendi kendini yapıyor.
Tabii.
Yani bunu böyle yapmak gerekir diye değil.
Onu biliyorum da ben kendimden... arada bir hata var mı yok mu diye kendimi de bu arada.
Tamam, onları tekrar döneceğiz. Tekrar dönmemiz gerekiyor. Çünkü biraz daha belki detaya gireceğiz orada. Ama burada zemin durumunda şimdi...
İşte ben bunu tarihe bulduğum zaman orada birazcık çuvallıyorum yalnız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı içerisinde kapsıyor. Ortaya çıkan yepyeni bir şey gibi. Ama oradan sonrası için şeye varamıyorum. Yani belli bir gene diyalektik düşünceye varamıyorum. Buraya kadar.
Ama başka bir konu değil.
Ya hayır. Diyalektiği biz sadece burada uygulamıyoruz. Kendi doğru. Hayatımızda, tarihte de uyguluyoruz. Diyalektiği o kadar şey değil ki. Havada bir şey değil ki. Bütün düşünce.
Yani sonuçta çıkan, ay, ortaya çıkan tin, onun birliği. Yani ne bileyim işte, mesela tarih sürecinde baktığın zaman, Osmanlı diye düşünüyorsan, işte Osmanlı ortadan kalkan.